edebiyat dünyamızdan.
Son söz Oktay Rifat. Boğazından lıkır lıkır geçen şu suyun kıymetini bil. Nedir ki bu mavilik deme. Pencereden görebildiğin kadar göğün kıymetini bil. Kıymetini bil çiçek açmış bademin, güneşli odanın, çamurlu sokağın, beyazın, siyahın, yeşilin, pembenin kıymetini bil. Dirilik öyle bir şey yürekte. Sevinçler çırpınır, kavak yelleri eser insanın başında. İnsanoğlu kızar, öfkelenir, savaşır halk için girişilen savaşta. O korkulu sevincin, öfkenin kıymetini bil. Bil ki bu, budur işte. Güneş yalnız dirileri ısıtır. Güneşin kıymetini bil.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Edebiyat Dünyamızdan programı başladı. Hoş geldiniz. Programı hazırlayan Nilgün Yıldırım, sesimizi sizlere ulaştıran Sebih Hatam ve ben İpek Önder. Edebiyat Dünyamızdan başladı. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş bulduk.
Orhan Veli ve Melih Cevdet Anda ile birlikte Türk şiirine damgasını vuran Garip Akımı'nın önemli şahsiyetlerinden Oktay Rifat Horozcu'dan bahsedeceğiz. Hayatı ve edebi kişiliğine dair neler paylaşmak istersiniz? Buyurun.
Dinleyicilerimiz için Oktay Rifat'ı kısaca tanıtmak icap ederse, ama siz Oktay Rifat Horozcu diye başladınız. Ben Horozcu soyadıyla alakalı bir açıklama yapacağım. Ama önce hayat hikayesini kısaca vermek gerekirse 1914 doğumlu. 1914 doğumlu demek aslında Cumhuriyet öncesi, yani Osmanlı dönemine ait demek. Çünkü bu yaşta doğanlar okuma yazmaya Osmanlıcayla başlıyorlar. Yani Latin alfabesiyle değil. Mesela Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rifat, öyle zannediyorum ki şahsi yazışmalarında ileri yaşlarında bile Osmanlıca kullanıyorlar. Mektuplarında Osmanlıca kullanıyorlar. Oktay Rifat 1914 Trabzon doğumlu. Ama Trabzon vurgusunun anlamı şu: Trabzonlu değil mesela. Ailesi İstanbul'da yaşamış bir aile. Neden Trabzon'da doğuyor? Babası Trabzon valisi. Oktay Rifat'ın babası aslında bir Osmanlı bürokratı. Valilikten önce de İstanbul'da çeşitli bürokrat kelimesiyle tanımlanabilecek görevleri var. Aynı zamanda entelektüel bir kişilik Sami Rıfat. Dil ve edebiyatla ilgisi var kayıtlarda. Annesi Münevver Hanım ev hanımı, ama önemli bir özelliği var: Enver Paşa'nın kızı annesi. Oktay Rıfat'ın ailesinden de kamuoyunun yakından tanıdığı önemli şahsiyetler çıkmış. Mesela Ali Fuat Cebesoy dayısı, Nazım Hikmet teyzesinin oğlu. Yanılmıyorsam Mehmet Ali Aybar'la da uzaktan bir akrabalığı söz konusu. Fakat Oktay Rifat okula Trabzon'da gitmiyor. Ankara'da gidiyor. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okuyor. Liseyi Ankara'da okuyor. Vurgusunun şöyle bir önemi var. Daha sonra Garip Akımı'nı başlatacağı yakın arkadaşları Orhan Veli ve Melih Cevdet Anday'la Ankara Erkek Lisesi, daha sonra adı Gazi Lisesi de oluyor olabilir. Sınıf arkadaşları, tanışıklıkları, arkadaşlıkları oradan geliyor. Liseden sonra hukuk öğrenimi görüyor. 1932'de liseyi bitirip Ankara hukuka başlıyor. 37'de bitiriyor ve hayatını aslında avukatlık yaparak kazanıyor. Mesela Maliye Bakanlığı'nda, işte Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde memur olarak falan çalışıyor. Fakat buralarda da öyle zannediyorum ki hukuk işleriyle alakalı avukat olarak çalışıyor. 1973 yılında emekli oluyor. Yani resmi memur iken de avukatlık yapıyor. Serbest döneminde de serbest avukatlık yapıyor.
Ama hiçbir zaman edebiyattan kopmuyor.
Öyle hiçbir değil zaman tabii ki edebiyattan kopmuyor. Hayatını, ekmeğini diyelim avukatlıktan kazanıyor. Hayat hikayesine ilişkin kısa bir bu şekildeki ifadelerimi ben o başta horozcu soyadına ilişkin affınıza sığınarak küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında Oktay Rıfat'ın horozcu diye bir soyadı yok. Fakat birçok kitapta mesela iletişim organlarında internet gibi Oktay Rıfat Horozcu, Horozcuoğlu şeklinde bir soyadı atfediliyor. Fakat Oktay Rıfat'ın soyadı Rıfat. Asıl adı tam olarak Ali Oktay adı, Rıfat soyadı. Yani nüfus cüzdanında, diyelim ki hukuk diplomasında, hiçbir resmi belgesinde veya işte pasaportunda Horozcu şeklinde bir soyad yer almıyor. Oktay Rıfat'ın oğlu da şair ve yazar. Onun adı da Samih Rıfat. Mesela o da kitaplarını Samih Rıfat diye imzalıyor. Ama mesela peşine düşüp araştırmadım ama bu Horozcu soyadı nereden gelmiş, nasıl çıkmış, nasıl doğmuş diye. Fakat böyle bir soyadı yok. Bu kesin.
Böyle bir bilgiyi de paylaşmış olduk o zaman.
Yani küçük bir düzeltme diyebiliriz buna.
Evet. Az önce de bahsettik, aslında çok küçük yaşlarda bir yazınsal yeteneğe sahip olduğu ortaya çıktı değil mi şairin? Edebiyat ve sanatta iç içe bir aileden geliyordu ve lise yıllarında da Garip Akımı'nın diğer temsilcileriyle karşılaştı. Evet. Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli Kanık'la birlikte bir lisede tanıştı, Ankara Erkek Lisesi'nde. Bu noktadan sonra ne oldu acaba?
Şöyle, 36'dan sonra şiir yayınlamaya başlıyor, 1936'dan sonra. Zaten Garip ortak kitap ve akım olarak 41'de doğuyor. Diyelim ki 36'dan 41'e kadar normal şartlar altında işte her şairde görülebilecek ölçüde şiirle uğraşıyordu. Ondan sonra işte çeşitli dergilerde şiirleri yayınlanıyordu gibi bir süreç var. Fakat 1941'deki Garip akımı hem Türk şiirine damgasını vurmuş, hem Türk şiirinde çok önemli değişikliklere yol açmış, hem akımın kendisi bir değişiklik olarak önemli değişikliklere yol açmış, hem de kendisinden sonra başka değişikliklerin de zemini, ön hazırlığı olmuş. Bu anlamda çok önemli bir hareket. Fakat Garip şiirinin hikayesi gerçekten adıyla özdeş, biraz garip. Şöyle garip, aslında Garip akımı Orhan Veli ile başlayıp bitmiş bir akım bile diyebiliriz. Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet ortak bir kitapla çıkış yaparlar 1941'de. Akımlarının adını veya hareketlerinin adını garip kelimesiyle tanımlarlar. Neden garip denmiştir? İşte o güne kadar alışılmadık bir şiir yazdıkları için. Hatta şiirlerinde bazı okuyucu tarafından veya kamuoyu tarafından tuhaf karşılanan, yani garip, ilginç anlamında garip bulunduğu için adını garip koyuyorlar. 41'de kitapta 3 şair var. Bu bizim akımımız, biz bu anlayıştayız anlamında. Fakat mesela 1945'te Garip ikinci baskı yapar. İkinci baskısında tek imza vardır, Orhan Veli. İkinci baskıda Oktay Rıfat'ın ve Melih Cevdet'in şiirleri de yoktur. Neden böyle olmuştur? Bu sorunun cevabı yazılı belgelerde yok. İşte Oktay Rıfat veya Melih Cevdet'in hatıralarında da yok. Galiba diyeceğiz, işte tartıştılar veya anlaşamadılar ve yollarını ayırdılar. Yani akım normal şartlar altında başlangıçtaki o birlikteliğini kaybetti diyebiliriz. Ama mesela hem Oktay Rıfat'ın hem Melih Cevdet'in bu garipten sonra çıkan ikinci kitapları veya işte kendi adlarıyla yayınladıkları ilk kitaplarında Garip'in ilk baskısındaki Garip tarzındaki şiirleri de var. Bu şiirden sonra yazdıkları şiirler de var. Fakat Garip 40'lı yıllarda patladığında 40'lı yıllara bir kere bütünüyle hakim olmuştur. 40'lı yıllardaki temel şiir tekniğidir, ana akımdır.
Geniş kitleler tarafından evet. da kabul görmüş mü bu akım?
Efendim?
Geniş kitleler tarafından da kabul görmüş mü Garip akımı ilk çıktığı,
aslında,
dönem içerisinde?
Garip 40'lı yıllarda bütünüyle ortalığı kaplıyor diyebiliriz. İpek Hanım hem yazı anlamında hem okuyucu tabakası anlamında. Mesela Garip'in karşısında ne var? Hece şiiri var. Hece şiiri eski cazibesini kaybetmiştir. Hatta Garip akımı, Cahit Sıtkı Tarancı örneğini verebiliriz burada. Kendinden önceki kuşağı da belli bir ölçüde etkilemiştir. Yani onların şiirlerinde de değişikliğe yol açmıştır. Mesela Cahit Sıtkı Tarancı hece şairi olarak bilinir. Ama mesela 40'lı yıllarda Garip gibi serbest vezinle kısa şiirler, hatta ironiyi ön plana alan şiirler de yazmıştır. Yani dönemini etkilemekle kalmıyor. Kendinden önceki kuşağa mensup Cahit Sıtkı Tarancı önemli bir şairdir. Önemli şairleri bile etkiliyor ve onların şiirlerinde de değişikliğe yol açıyor. Garip akımı fakat nasıl söyleyelim? Elit, yüksek, seçkin tabaka veya anlayışta hep küçümsenmiştir. Mesela Garip'ten sonra ikinci yeni akımı var. İkinci yeninin önemli şairleri ağız birliği etmişçesine Garip akımını sürekli kötülemiş demeyelim de küçümsemişlerdir. Yani onun getirdiği insanı, düşünceyi, temsil ettiği düşünceyi, anlayışı her zaman küçümsemişlerdir. Ben bu yaklaşımlara kesinlikle katılmıyorum. Garip son derece önemli işler yapan, önemli şiirlere de hatta imza atmış bir akım.
Dönemin şartları içerisinde
tabii ki bunu rahatlıkla
gerekiyor.
Söyleyebiliriz. Mesela Orhan Veli çok büyük bir şair. Şöyle çok büyük bir şair. Mesela biz Sezai Karakoç, İsmet Özel, Cemal Süreya, Cahit Zarifoğlu veya daha öncesinden Necip Fazıl, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, bu şairlere nasıl önemli ve büyük şair diyorsak aynı ölçüde büyük ve önemli bir şair. Ve hatta hani şöyle bir istikameti var diyelim Türk şiirinin. Bu istikameti değişikliğe uğratmış bir şair. Mesela Yahya Kemal, Ahmet Haşim diyelim ki veya işte ikinci yeni sonrası şairler. Hani Türk şiirinde böyle bir değişikliğe, böyle bir dönemeç noktasına neden olmamışlardır. Orhan Veli bunu da yapmıştır. Bu küçümseme daha çok içerikle alakalıdır. Bir de Garip şu anlayıştadır, şiirin şu ilkelerine karşıdır şeklindeki çıkışına dönüktür. Mesela içerik olarak herkes niçin küçümser? Küçük adamın şiiri der, sokaktaki sıradan insanın şiiri der. Bunlar doğrudur ama teknik olarak bu şiir midir değil midir? Veya mükemmel şiir midir, değil midir? Sağlam şiir midir, değil midir? Bu soruları soralım. Hem mükemmel şiirdir, özellikle Orhan Veli, hem sağlam şiirdir. Yani siz buna şiir değil diyemiyorsunuz metin olarak. O zaman siz içeriğini sorgulamamanız lazım. Yani çünkü şiir büyük, düşünsel, felsefi, siyasi, toplumsal meselelerin elbette yer aldığı bir şeydir ama bunların tartışma platformu değildir.
Evet. Garip akımının Türk edebiyatına tesiri böyleydi. Şimdi dilerseniz Oktay Rifat'tan bir şiir paylaşalım.
Tabii ki.
Rüzgar, Oktay Rifat. Bizim evdeymişiz İstanbul'da. Yazmış, bahçedeymişiz. Bir kedi dolaşıyor ayak altında. Yemeklere sokuyor burnunu, kovuyoruz. Sıçrayarak kaçıyor otların arasından.
Bir çalgı alıyorum elime. Oysa ben çalgı çalmasını bilmem. Ben çalgı çalmasını bilmem. Birden seni görüyorum yanı başımda. Ölmemişsin daha. Bizimkiler hepsi sağ. Konu komşu tamam. Bir rüzgar esiyor dağdan. Arkamızdaki mor dağdan. Bütün ağaçlar sallanıyor.
Efendim, şimdi de Oktay Rifat'ın biraz edebi kişiliğinden, Türk edebiyatımıza olan katkılarından söz edelim. Eserler üzerinden yola çıkarsak neler ifade etmek istersiniz?
Şöyle bir şey İpek Hanım, mesela biz Oktay Rifat'ın şiirini garip akımından, garip şiirinden bağımsız olarak değerlendirmeye başladığımızda garip akımıyla karşılaşmıyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Bu Melih Cevdet için de geçerli bence. Sadece Orhan Veli için biz diyebiliriz ki işte gariple doğmuş, gariple ölmüş. Böyle diyebiliriz. Ama Oktay Rifat da mesela ikinci kitabı veya kendi adıyla çıkardığı ilk kitabında bile hafifçe garipten uzaklaşma söz konusudur. 50'li yıllara ulaştığımızda zaten mesela Oktay Rifat folklor diye tabir edebileceğimiz halk şiirinden, atasözü, deyimler gibi klişe diyebileceğimiz, herkesçe bilinen kalıp ifadelerden bolca yararlanmıştır. Hatta Oktay Rifat 50'li yıllarda ikinci yeni doğduktan sonra 50'li yılların sonlarına doğru folklor şiire düşman mı değil mi şeklinde ciddi bir tartışmanın da konusu olmuştur. 50 yılların ilk yarısında 53, 54, 55 bu yıllarda Türk şiirinde garip akımının papucunu dama atan yeni, çok daha ciddi, çok daha geniş kapsamlı bir akım doğmuştur. Kamuoyu bunu daha sonra ikinci yeni şeklinde tanımlamıştır. Karakoç ve Cemal Süreya bu akımın öncüsüdür. Cemal Süreya 57 olabilir, tarihini tam olarak hatırlayamayacağım. Folklor şiire düşman başlıklı bir yazı yazar. A dergisinde yayınlanan bir yazı. Bir sonraki sayısında da Sezai Karakoç Suç Folklor'da Değil başlıklı bir yazı yazar. Cemal Süreya yazısında Oktay Rifat'ı hedef alır mesela. Oktay Rifat der, kalıp ifadelerle, büyük kalıplar şeklindeki ifadelerle şiir yazıyor. Oysa modern şiir veya günümüz şiiri gelip kelimeye dayanmıştır. Şiir gelip kelimeye dayanmıştır gibi bir cümle sarf eder ve bu cümle daha sonradan çok ünlü bir cümle olur. Modern şiir hakkındaki her konuşmada bir şekilde işte Cemal Süreya şiir gelip kelimeye dayandı demişti gibi tekrarlanır. Mesela siz işte Akakça Karagündür veya işte burnumun direği sızladı gibi ifadeleri Cemal Süreya'nın yaklaşımına göre şiirde böyle kalıp ifadeler şeklinde kullanmak, mısraya diyelim ki bu ifadeleri boylu boyunca yerleştirmek artık günümüz insanını ve hayatını ifade etmiyor. Cemal Süreya böyle karşı çıkar. Şimdi kelimeye kadar şiir parçalanmıştır, bölünmüştür der. Daha sonra Cemal Süreya da folklorun çok daha geniş, büyük bir kavram olduğundan bahseder. Sadece atasözleri, kelime ve deyimlere indirgenemeyeceğini söyler. Bizim mizaç, kişilik, psikoloji anlamında bizi oluşturan birçok şeyin folklor çerçevesinde değerlendirilebileceğini söyler. Dolayısıyla folklora böyle kestirimden karşı çıkmamak gerektiğini, daha soğukkanlı bakmak gerektiğini söyleyen bir yazı yazar. Oktay Rifat'ın ama bu tartışmaya konu olmasının arka planında Cemal Süreya'nın Oktay Rifat'a sert ve kesin bir şekilde karşı çıkmasının arka planında bence Oktay Rifat'ın Perçemli Sokak kitabı vardır. Oktay Rifat Perçemli Sokak'ta şöyle bir iş yapar. Ortada artık herkesin konuştuğu yeni bir şiir vardır. Bu şiir daha sonradan ikinci yeni olarak tanımlanmıştır. bu ikinci yeniyi oluşturan şairler, başta Karakoç ve Cemal Süreya, mesela savundukları şiir anlayışı doğrultusunda ortaya şiir kitaplarını 50'lerin sonlarında koymuşlardır. Perçemli Sokak bunun teorisini oluşturacak şekilde kısa bir ön söz yazıyor. Ve şunu söylemek istiyor piyasaya, kamuoyuna. Diyor ki, ikinci yeni akımını ben başlattım. İşte benim kitabım Perçemli Sokak, bunu bana borçlusunuz gibi bir hava doğuyor. Tabii ki Cemal Süreya bundan çok rahatsız oluyor. Yani şunu diyor folklor şiire düşman başlıklı yazısıyla. Biz yeni bir şiir akımını ortaya attık. Bunun savunusunu yaptık, tartışmasını yaptık. Tabii ki en başta örneklerini verdik. İlkeleri, özellikleri 3 aşağı 5 yukarı somutlaşmış bir akımı, hani biz kitap çıkaramıyoruz, dolayısıyla örneği pat diye ortaya koyamıyoruz. Siz kitap çıkarmanın avantajını başına bir de teorik çerçeve ekleyerek bu şekilde kullanamazsınız demek istiyor aslında. Ama Oktay Rifat yaşarken, yanılmıyorsam ölümüne kadar Cemal Süreyya'dan ikinci yeni bağlamında bile olsa saygı gören bir şair. Ancak ölümünden sonra Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar'ın ortaklaşa yaptıkları bir söyleşi var. Söyleşiyi de Tomris Uyar yapar. Orada net bir şekilde hem Cemal Süreyya, hem Cansever, hem Turgut Uyar, Oktay Rifat'ın ikinci yeniyle hiçbir ilişkisinin olmadığını, bu akıma bir etkisinin olmadığını söylerler. Ama Oktay Rifat yaşarken hiçbir bu cümleyi kurmaz.
Saygıdan artık dolayı mı?
Saygıdan dolayı mı veya başka şeylerden dolayı mı onu bilemeyeceğim. Ama ölümünden sonra net bir şekilde bunu ifade ederler. Fakat Oktay Rifat'ın kitabı da zaten ortada artık. Herkes yeni şiir, yeni şiir, yeni şiir demektedir. Henüz ikinci yeni diye bir isim konmamıştır. Hani buna bakarak yazılmış
şiirleri var.
Bir kitaptır.
Evet.
Kendi şiir serüveni veya süreci olarak da şöyle bir özetleme yapabiliriz İpek Hanım. Mesela Perçemli Sokağa kadar folklor, halk şiiri anlamındaki etki Oktay Rifat'ın şiirinde çok fazla görünüyor. Ama Perçemli Sokak'tan sonra biraz daha soyut ifadeler şiirlerinde daha sık görünüyor.
Perçemli Sokak onun şiir kitaplarını bir kırılma noktası oluşturmuş.
Yani
ondan
garip,
önce ondan sonra
evet,
şeklinde.
Garip ve Perçemli Sokak dediğimizde arada bu halk şiiri, folklor diyebileceğimiz bu kelimelerle yaklaşabileceğimiz bir şiir var. Ama Perçemli Sokak'tan sonra soyut ifadeler biraz daha ağırlık kazanıyor. Hatta sonlara doğru tıpkı Melih Cevdet gibi mitolojiden yararlanma da söz konusu. Ben mesela soyut ifadelerin biraz daha baskın ağırlık kazanmaya başladığı dönemiyle 80 sonrası yazılan 80 şiirini, 80'li yıllar şiirini ilişkili görüyorum. Hatta 80 şiirinin temelinde Oktay Rifat'ın imge anlayışı, şiir anlayışı olduğunu düşünüyorum.
Evet. Bu aynı zamanda şiirleriyle tanınan sanatçının roman ve oyun gibi edebi türlerde de yine yazıları var. Onlardan da kısaca söz etmenizi rica edeceğiz.
Şöyle, ben Oktay Rifat'ın romanlarını ve oyunlarını okumadığımı itiraf edeyim. Ama tabii ki Oktay Rifat'ın bütün düz yazılarını, şiirlerini, bazılarını defalarca okudum. Mesela ilginç bir benzerlik, Melih Cevdet'in de romanları ve oyunları vardır. Bu şunu gösteriyor.
Hayatları hem, da çok benzer aslında.
Evet, Oktay Rifat hem Melih Cevdet entelektüel bir kişilik çerçevesinde edebiyatla uğraşmışlardır. Yani sadece şiirle sınırlamamışlar kendilerini. Roman da yazmışlardır. Deneme de, özellikle Melih Cevdet daha çok deneme yazmıştır. Tiyatro eseri de yazmışlardır. Fakat mesela Oktay Rıfat'ın romanlarını ve tiyatrolarını onun hakkında yazılmış eleştiri yazılarından hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Nitelikli bulan birçok yazar cümle hatırlıyorum.
Evet. Yaşamı boyunca birçok da ödüle layık görünmüş aynı evet. zamanda Oktay Rıfat. Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden birisiydi. Evet. Paylaşmak istediğiniz son sözler varsa buyurun alalım. Ben yoksa bir müzikle kapatacağız programımızı.
Evet, Oktay Rıfat'ın Garip'le birlikte Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Çevre'de Türk şiirinde büyük bir devrime imza attığını söyleyerek kapatabiliriz. O kadar büyük bir devrimdir ki Oktay Rıfat'ın asıl şiir kimliği, edebiyat kimliği Garip sonrası yaptıkları olmasına rağmen bugün bile Oktay Rıfat dediğimizde doğrudan Garip akımı hatırlanır. Garibi başlatan şairlerden birisi olarak hatırlanır. Sadece bu bile Garip akımının ne kadar etkili büyük bir akım olduğunu göstermeye yeter.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Şair yazar Osman Özbahçe'ydi konuğumuz. Değerli dinleyicilerimiz, Oktay Rıfat'ın bestelenmiş bir şiiriyle sizlere veda edeceğiz. Edebiyat Dünyamızdan sona erdi. Yapımcımız Nilgün Yıldırım'dı. Teknik yönetmenimiz Sebih Atan ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Kasımpaşa kıyıları tersane, bir kız sevdim alim Allah bir tane. Kasımpaşa kıyıları tersane, bir kız sevdim alim Allah bir tane. Her dem sevdalıya kızmız bahane, top çiçeğim deste gülüm, canım İstanbul'um. Aman aman bahane, her dem sevdalıya kızmız bahane, top çiçeğim deste gülüm, canım İstanbul'um. Aman aman bahane. Gittim baktım şıkır şıkır balık pazarı, üç tek attım sarhoş oldum ayak üzeri. Gittim baktım şıkır şıkır balık pazarı, üç tek attım sarhoş oldum ayak üzeri. Üç doluya üç tanecik badem şekeri, top çiçeğim deste gülüm, canım İstanbul'um. Aman aman badem şekeri, üç doluya üç tanecik badem şekeri, top çiçeğim deste gülüm, canım İstanbul'um. Aman aman badem şekeri.
Edebiyat dünyamızdan.